Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Sevgili dinleyenler, Kur'an'daki Şahsiyetler programında Mü'min suresiyle birlikteyiz. Ve Mü'min suresinin 28. ayetine kadar geldik. Bu ayetten itibaren önemli bir şahsiyetin tanıtılmasına şahit oluyoruz. İmanını gizleyen Musa dönemindeki bir adam. Bu insan muhalif bir ortamda Allah'a kafa tutmaya kalkışmış ve tüm sistemiyle ekonomik olarak, sosyal planda ya da siyasal manada, toplumsal ya da bireysel her türlü alanlarda Allah'la yarış tutmuş bir Firavun medeniyetinin içerisinde Musa'nın çağrısına evet demiş ve bununla birlikte imanını belli bir dönem gizleyerek ama o imanın gereğinden hiç vazgeçmeyerek yaşamış bir adamın öyküsünü buluyoruz. Bu birkaç ayet devam edecek. Bu ayetler boyunca bu şahsiyet tanıtılıyor bizlere. Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte olanlar da sanki bu muhtevada bir şahsiyet kazanmaları gerektiğini galiba bu ayetleri okuyunca daha iyi anladılar. Ve o şekilde bir şahsiyet yapılanmasına doğru yol aldılar. Kur'an'ın bugünkü okuyucusu olan bizler de kitapla birlikte olarak bu sureye yaklaştığımızda, bir yakınlık oluşturduğumuzda surenin, ayetlerin bizden istediği şahsiyetin bir tanesi de bu olacak. Ve imanımızı yaşama noktasında, savunma noktasında, hayata geçirme noktasında bu güzel insanın yaptığı hareketleri, sözleri, iman biçimini biz de kendimize bir yük olarak yüklemek durumundayız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i sadece bir aktarım aracı olarak görmememiz gerekiyor. Dinleyenler açısından da sadece bir dinlenti olmaması lazım. Yaşadığımız hayatla alaka kurarak bizim bir yükümüz haline gelmeli. Bu yükleniş de kitabın başka bölümlerinde bize söylendiği gibi eşeklerin kitap yüklenişi gibi olmamalı. Ya gerçekten müminlerin kitabı sahiplenmeleri cinsinden olmalı. İşte Firavun hanedanının hakimiyeti altında ve belki de onun zümresi içerisinde olan bir adam bu. Adı ne? Adını Allah söylemiyor bizlere ama onun vasfı mümin. Racülün mümin. Evet, böyle tanıtıyor Allahu Teala. İsimsiz ama vasıflarıyla ön plana çıkmış birisi. Keşke biz de böyle olabilsek. Yani öncelikle vasfımız önemli, sıfatımız önemli, şahsiyetimiz önemli. Değilse isimler değil. İnsanlar bugün isimlerini parlatıyorlar ama sıfatlarını rezil ediyorlar, kepaze ediyorlar. Bugün insanlar en çok isimleri konuşuyor, isimler üzerine spekülasyonlar yapılıyor. Ama kesinlikle şahsiyetin yani nasıldığı konusunda bir çaba yok. Bomboş bir hayat, sadece kabuktan, imajdan ibaret. Oysa burada anlatılan adam iman vasfıyla donanmış, donatılmış, bununla tanınıyor. Ve bununla tanınmasını Allah bizden istiyor. Öyleyse biz de aramıyoruz, araştırmıyoruz. Alt tarafına bakmaya çalışmıyoruz. Acaba bu adamın şahsiyetinin kimlik numarası nedir? O bakımdan bir de öyle tanıyalım diye bir derdimiz olmuyor. Kitap bize şimdi onun cümlelerini tanıtacak. Biz onu tanımaya çalışacağız. Daha evvelki programlarımızda mümin adamın şahsiyetini tanımıştık, konuşmuştuk. Ama bununla birlikte hep söylüyorum, biz surelerle birlikte olmaya çabalıyoruz. Ve bu sureler içerisinde daha evvel konuşulmuş konular gelse bile yeniden sure muhtevasına uygun olarak bunları tahlil etmek durumundayız. Yani kitabın belli bir bölümünü alıp da ön plana çıkartma çabamız pek olmayacak. Ya ne yapacağız? Kitap bizi nereye taşıyorsa biz de onun peşinden yürüyoruz. Dolayısıyla aynı bölümü daha evvel bir şekilde konuşmuş olsak bile sure bütünün içerisine yeniden okuyacağız. Zaten derdimiz kitabı tanımak, kitabı tanıtmak, onun reklamını yapmak, onu okumanın öneminden bahsetmek. İşte bakın ki Mü'min suresinin bu bölümünde Rabbimiz bize neler söylüyor. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ Mü'min adam dedi ki, bir ortam oluşmuştu. Artık ipler iyice gerilmişti. Firavun zulmü had safhaya ulaşmış ve Musa da kendini tam ortaya koymuştu. Ben dedi Rabbime sığınıyorum sizin zulmünüzden diyerek o kendini net bir şekilde belirtmiş, çizgi çizmişti. Taraflar belli olmuştu. İşte tam bu noktada yani Yasin suresinde bir adam var koşup geliyor şehrin ucundan ve peygamberlere destekçi olarak sözler söylüyor ya. İşte burada da mümin adam tam o sırada artık imanını gizlemekten sanki vazgeçiyor ve kendini açık edip ifadeleriyle güçlü bir şekilde konuşmaya başlıyor. Ve mümin adamın ortaya çıkışı bir anda dengeleri alt üst ediyor. Çünkü o gerçekten ağırlığı olan birisi toplum içerisinde demek ki. Ve bu sözleriyle birlikte insanların akılları, kalpleri bir anda karışıyor. Özellikle Teba'nın yani Firavun'a uyan insanlar böyle önemli bir şahsiyetin Musa'nın yanında yer alışı ve erdemli bir şekilde konuşması onları oldukça etkiliyor. Aslında belki de Mekke döneminde de imanı oluşmuş olan aslında iç dünyasında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a evetler söyleyen kimseler bunu bir türlü ortaya koyamıyorlardı. İşte belki onlardan da böyle bir talep istemiş olabilir. Artık kendinizi ifade edin, ortaya koyun. Dünyanızda oluşmuş olan şu güzel imanı açıkça ifadelendirin çağrısı da burada bir gizli mane olarak söylenebilir. İşte mümin adam dedi ki yektumu imanehu ki o imanı gizliyordu min ali firavun yektumu imanehu firavun ailesindendi o ve imanı da gizliyordu. Şöyle dedi: Etaktuluna raculen en yekule rabbiyallahu ve kad ca'akum bil bayyinati min rabbikum. Ne dedi? Nasıl öldürüyor musunuz şöyle bir adamı ki o size geldi ve Rabbim Allah dedi. Hem de apaçık mucizelerle sizin Rabbinizden. O Rabbi demek ki biliyordunuz siz ya şu bildiğiniz göklerin yerin her şeyin hakimi olan Rabbinizden apaçık ayetlerle gelmiş olan bir adam var ve bu adam sadece Rabbim Allah dedi diye onu öldürecek misiniz? Hani medeniyetiniz? Hani yüksek yapılınız, kültürünüz, mozaiğiniz neyse işte adı ne koyuyorsanız siz işte o nereye gitti? Özgürlükleriniz ne oldu? İnsanın hakları ne hale geldi? Bir adam ki Rabbim Allah'tır diyor. Tabii bu deyişten kasıt sadece dil ile demek değil. Yani Musa peygamber Rabbim Allah'tır sadece söz ile söylediği için başına bunlar gelmedi. Rabbim Allah'tır'ı söylem haline getirdi. Yani o kendi hayat görüşünü Rabbim Allah'tır'a dayadı. Bundan dolayı tehlikeliydi zaten. Bundan dolayı Firavun ailesi onu kabul etmedi. Ben Rabbim Allah'tır boyutuyla yaşadığımda, bunu gündeme getirdiğimde, bunu söyleme haline getirdiğimde, Rabbim Allah'tır cümlesinin gereklerini yerine getirdiğimde tehlikeli bir varlık olacağımdır. Kimlere? Tabii ki Musa peygamberin dediği gibi mütekebbir olanlara, kibirlenenlere, Allah'la yarışanlara karşı tehlikeli bir varlık haline geleceğim. Çünkü onların emir ve yasaklarını reddetmiş, onların Rablik iddialarını boşa çıkarmış ve Rabbim Allah'tır diyerek bunu yaşamaya başlamışımdır. Ve hem de böyle yapan bir adam ki size apaçık ayetler, net mucizeler, tam delillerle geldiği halde onu öldürecek misiniz? Gerçekten onların nereye taşındığını onlara fark ettiriyor. Yani suratlarına bir şaplak mı diyeceğiz, böyle vuruyor ve diyor ki hop ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz, bak yaptığınız iş değil diye biraz sözlerimiz böyle sokak ağzı gibi oldu ama onlara sanki ilk ifadesi mümin adamın böyle şok edici bir tavır. Öldürüyor musunuz diyor. Öldürüyor musunuz? Siz katil misiniz? Hani ki ıslah edicilerdiniz? Hani ki yolları düzenleyenlerdiniz? Hani ki şehirleri imar edenlerdiniz? Hani ki insanların problemlerine çözüm iddiasındaydınız? Ya şimdi ne yapıyorsunuz? Öldürüyor musunuz? Onlar aslında öldürüyorlardı. gizli, kirli bir medeniyetleri vardı. Yaptıkları işi herkes biliyor ama herkes susuyor ve herkes sadece yeşil olan parkları görüyordu. Ya da akan giden nehirleri görüyordu. Ya da tüten bacaları görüyordu. Yani görülenler herkes görmek istediğini görüyor. Bir şeylerin iyi noktasına bakılarak Firavun zulmünü tüm toplum bilmesine rağmen öyle bir şey yokmuşcasına yaşıyordu. Aslında herkes farkındaydı. Firavun da, Karun da, Haman da, ileri gelenler de, toplum da, ezilenler de, mustazaflar da, İsrailoğulları da hepsi farkındaydı ki bu zulüm çarkıydı aslında. Ama onlar olayı hep bir güzellik gibi göstermişti. İşte mümin adam önce onlara onların aslında gizliden gizle yaptıkları o öldürme faciasını ortaya çıkartarak söze başladı. Öldürüyor musunuz? Tabii ki bunun karşısında hemen hayır yok demek durumunda kalacaklardı. Fakat aslında vardıkları nokta iç dünyalarında oluşan o katliam ruhunu ya da aslında gizli gizli icra ettikleri bu olayı dile getirir hale gelmişlerdi. Musa'nın öldürülmesi konuşuluyordu ki çünkü Firavun en yukarıda 26. ayette demişti ki bırakın beni öldüreceğim demişti. Adalet taşıyan, insanlara rehber olma iddiasında bulunan, işte güneşin oğlu gibi aydınlıklar saçma iddiasında bulunan Firavun, öldürme yanlısıydı. Karartma, bir insanın ruhunu yok etme durumuna gelmişti. İşte mümin adam işe buradan başladı. Ve bu şekilde mesele açık ediliverince, aslında artık Firavun da yapabileceği bir şey kalmayacaktı. Ve devam etti. وَاِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ Eğer yalan söylüyorsa bu adam, onun yalanı kendine. وَاِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذ۪ي يَعِدُكُمْ Yok ki eğer doğru söylüyorsa, korkarım onun vaat ettiği şeylerin bir kısmı sizin üzerinize gelir. Onun vaat ettiği şeyler size uğrar, korkarım bak bundan. Doğru söylüyorsa, ya doğru söylüyorsa, hadi yalan söylüyorsa kendine. Size de bir zarar olmaz. Bak ki zavallı bir adam zaten. Bir çoban elinde bir sopa asasıyla çıkmış sarayın kenarına konuşuyor sizlere. Ha ki yalancıysa varacağı yer belli. Gider biraz sonra söner. Popülerlik yaşar bir dönem kahraman olur. Nedir ki su akar yatağını bulur. Ama eğer ki doğru söylüyorsa o zaman sizin işiniz yaman. İşiniz bitecek. Başınıza gelecekler var. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّبٌ Ve şu evrensel bir gerçektir ki Allah müsrifleri, savurganları, kendine harcayanları ve yalancıları, çokça yalan söyleyenleri, yalanı bir hayat planı haline getirenleri Allah sevmez. Şimdi mümin adam burada imanının gereklerini evrensel bir yapı olarak ortaya koyuyor. Musa'nın sözcüsü gibi değil ama evrensel bir erdemin çağırıcısı gibi konuşarak Allahu Teala'nın bütün kainatta geçerli olan sisteminden sözcükler ortaya koyuyor. Zaten kitap da budur. Yani evrensel olan yasaların toplum için de geçerli olan bölümlerin insanlara sunuluşudur. İşte dedi ki Allah kesinlikle yol vermeyecektir müsrif olanlara. Kendini harcayanlara, aşırı gidenlere, haddi aşanlara, yalan söyleyenlere, topluma yalan pompalayanlara. Ya kavmi, lekumul mulkul yevme zahirine fil art. Ey toplum, ey halkım, ey insanlar, ey kavmim, ey benim milletim, içinde yaşadığım insanlar, ki ben sizdenim, sizi seviyorum. Sanki bu ifade bunları da beraberinde getiriyor. Ya kavmi, ey toplumum, bugün yeryüzünün görünen yanında, üst kısmında, belirgin olan dönemlerinde güç size ait. Orada hakimiyet sizin elinizde. Mülkü bugün elinde tutuyorsunuz, elinizde barındırıyorsunuz. Hakimiyet sanki sizdeymişçesine bugün bir tavrınız var. Görünüşte, evet popüler manada bugün olarak siz hakimsiniz bir şeylere sanki. فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّٰهِ اِنْجَاءَنَا Ama ki Allah-u Teala'nın bir musibeti, bir belası başınıza geliverdiğinde o zaman size kim yardım edecek? Ha Allah yerden ya da gökten, sağdan ya da soldan, doğudan ya da batıdan size belalar, musibetler gönderiverse, bir takım zorluklar, o zaman size kim yardım edebilir ki? Görünüşte bugün şehirler size ait. Bugün yolların hakimi sizsiniz. Bugün havada gezen, yerde uçan, ya hareket eden belki sizlersiniz. İşte tüm bu tavırlar sizin elinizde gibi görünüyor. Yelkenleriniz şişmiş olarak nehirlerinizde akıp gidiyorsunuz. Ya da tarlanız, bağınız, bahçeniz, çoluğunuz, çocuğunuz, eğitimleriniz, Tüm hayat sanki elinizdeymişçesine bugün. Ama bir bela, bir musibet, Allah'tan bir azap geldiğinde kim yardım edebilir ki? Bu soru sanki tüm ortamda donup kaldı. Herkes biliyordu, cevap Allah'tı. Allah'tan başka yardım edecek yoktu. Ve hayatın hakimi aslında kimse değildi Allah'tan başka. Bunu herkes biliyordu. Bu capcanlı soru onların zihinlerinde, vicdanlarına dolandı. Sanki şehrin tüm sokaklarında bu soru şöyle bir canlandı. Şehir Allah'a aitti. İnsanlar da Allah'a aitti. Geçmiş ve gelecek ve şimdiki an Allah'ın elindeydi. Mekan ve zaman ona ait olunca biz, insan, orada yaşayan kişi kime ait olabilirdi ki aslında? Bu soru durdu. Durması gereken bir soruydu çünkü. Hemen insanların hayra ve hakka doğru kanalize olduğunu hisseden Firavun, olaya müdahale etme gereği duydu o anda. İmanından taviz vermiyor, kendine ait Firavun imandan taviz vermiyor. Ve habire açık arayarak mümin adamın konuşmasına müdahale etme çabası içerisinde. Ama kesinlikle sanki bir hakim gibi değil de, sanki insanlara fırsat veren bir yapıyla şu anda, zulmünü terk etmiş görüntüsü çizerek, hakkaniyetin arayıcısıymış gibi davranarak, iyilerden bir tavırmışçasına böyle bir sözü var şimdi. Gale Firavun, dedi ki Firavun, مَا اُر۪يكُمْ اِلَّا مَا اَرَى وَمَا اَهْد۪يكُمْ اِلَّا سَب۪يلَ الرَّشَادِ. Şimdi bu sözleri söyleyen Firavun'u şöyle hayal etmeye çalışıyorum. Koltuğuna böyle oturmuş, sakalını varsa karıştıran, ve gözlerini ufka doğru dikmiş, derin hülyalara dalmış, kimsenin bakmadığı, kimsenin görmediği şeyleri gören bir adam edasıyla ve ta genizden, boğazdan, kalpten gelen bir sesle böyle boğuk boğuk, boğulan, endişe içerisinde bir şeyler söylemeye çabalayan, aslında toplum için çırpınan tam bir rol kesiyor böylece. Firavun konuşuyor şimdi. Diyor ki, ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben sizin bakamadıklarınıza bakıyorum. Çünkü benim konumum yüksek. Ben sizin açınızın dışında açılar elde etmişim. Ben farklı yerleri görüyorum. Doğru söylüyor aslında. O, hiç kimsenin görmediği yerleri görüyor. Yani milletin cebine giden hortumların nerelerden geçtiğini, namuslara giden yolların ne taraflardan dolandığını, insanların özgürlüklerinin nasıl çalınabileceğini, şeytanın tüm ivasının modellerini biliyor Firavun. Musa'ya karşı nasıl çıkış yapılacağını biliyor ve Musa'nın çağrısının en çok onu ilgilendirmesinin sebebi de bu aslında. O onu görüyor. Musa'nın çağrısı masum değil onun gözünde. Herkes ne olacak ki, bu adam gelsin biraz konuşsun. Musa'ya inananlar da olur, inanmayanlar da olur. Ne ola ki diye düşünemiyor Firavun ve biliyor ki bir adamın eksilmesi bile onun piramitlerinin çökmesi demektir. Bundan dolayı Firavun o hiç kimsenin görmediği şeyleri görmekte aslında. En iyi o biliyor. En iyi o fark ediyor. Ama bilgi onu bir türlü imana sevk etmiyor aynı şeytanda olduğu gibi. Ve devam ediyor. Firavun diyor ki, وَمَا اَهْد۪يكُمْ اِلَّا سَب۪يلَ الرَّشَادِ. Ve ben sizi diyor, olgunluk yoluna, düzgünlük yoluna, rüşt yoluna, tamlık yoluna, işte tam yüksek seviyelere doğru götürme derdindeyim. Benim derdim bu. Ben size yol çizmeye çalışıyorum. Bir medeniyet oluşturmaya çalışıyorum. Şöyle güzel bir hayat standardı elde etmeniz için neler neler çekiyorum aslında. Ben istiyorum ki siz işte falan memleketlerdeki üstün insanlarcasını yaşayabilirsiniz. Benim derdim bu. Üstün bir ırkız biz. Üstün bir toplumuz. Ve üstün yaşam standardı elde etmemiz gerekiyor. Benim derdim de sizi oraya ulaştırmak. Eksiklikler, noksanlıklar, böylesi aşağılık meseleler bizi oyalamamalı. Önümüzü tıkamamalı gibi galiba. Müthiş bir politik sözün sözcülüğünü yapmakta Firavun. Ve araya girip bunları söylüyor. Yani biraz da panikle o mümin adamın oluşturduğu katil pozisyonunu yıkarak hayır diyor. Yani ben aslında iyiliğinizi istiyorum. Aslında ben doğruları istemekteyim. Ben sizin için çalışıyorum. Bütün çabam size. Hani bunu bazen şöyle rastlayabiliriz. Bir baba çocuğunu eğitmeyen, çocuğuyla ilgilenmeyen bir babaya böyle sorularsa, neden ilgilenmiyorsun, neden konuşmuyorsun falan dendi. Ben işte onun için saçımı süpürge ediyorum. Nice meselelerde çalışıyorum. Sabahleyin saat 8'de gidiyorum. Akşam 10'lara kadar çalışıyorum. Neler neler çekiyorum ama bu adam olmuyor işte falan diye konuşur ya bazen insanlar. Kendi yapmadıklarını aslında bomboş çalışmalarına yükleyerek kendilerini açığa çıkartmak, kurtarmak isterler. Galiba Firavun'da da böyle bir yapı var. وَقَالَ الَّذ۪ي اٰمَنَ İman eden adam hemen konuşmasına devam etti. Oluşturduğu etkiyi kaybetmemek için hemen sözlere sarıldı tekrar ve konuşma olduğu yerden devam ediyor. Çünkü Firavun toplum tarafından biraz sonra mazur görülecek zaten. İnsanlar kendi zalimlerini pek severler. Maalesef bütün toplumlar kendilerine kazık atan, zulmeden, ezen, emperyalist istekleriyle boyun eğdiren kimseleri abartırlar, büyütürler. Hatta onların kusurlarını, onların yanlışlarını bile hoş görürler. Koskoca bir toplum adamın yaptığı şerefsizliği, namussuzluğu, hainliği hoş görür. Hatta beğenir. Hatta o örnek alınmaya başlar bir süre sonra. Toplum da Firavun'u affetmeye çok meyyaldi. Çünkü onlar da zaten Firavun tabiatlı bir hayatı kabullenmişlerdi. Firavun'u firavunlaştıranlar da zaten biraz da onlardı. İşte toplum böylesi ahlak ve ahlaksızlık arasında, iman ve imansızlık arasında iki kişinin konuşması arasında gidip gelmekte. İmanını gizlemiş olan o adam şöyle konuşmaya başladı. Ya kavmi, inni ahafu aleykum misle yevmil ahzab. Ey kavmim, ben korkuyorum size Hizip, Ahzab, yani partiler, gruplar, evvelki toplumların başına gelenin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Daha evvel yaşamış olan değişik değişik milletlerin başına gelmiş olan bela ve musibetlerin, peygamberlerin reddetmekten, peygamberlerin çağrısını kabul etmemekten kaynaklanan suçlarının dünyada verildiğini bildiğimiz, helaklerini tanıdığımız olan toplumların başına gelen şeylerin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Misle de'bin kavmi Nuh'in, mesela Nuh kavminin başına gelen ve Adin ya da Ad ve Semude ya da Semud ve lezine min ba'dihim ve onlardan sonra gelenler. Ve mellahu yuridu zulmen lil ibad ve şu kesindir ki Allah kullarına zulüm istememektedir. Allah kullarına zulmedici değildir. Öyle bir derdi aman ki şunlar bir hata yapsın bir ezivereyim diye Allah-u Teala'nın özel bir derdi yoktur. Bu Allah-u Teala'nın yasasıdır ama. Ya kavmi, ey kavmim, inni ahafu aleykum yevmet tenat. Ve ben esasen aslında ey kavmim korkuyorum. Öyle bir gün ki hani bağırış ve çağırış gününden, feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum sizin için. Yani böyle bir dünya azabı var aslında ama bir de kıyamet gününde o çağırış gününden. Yevmet tenat diye isimlendirmiş burada. Bir başka surede, bundan önceki surede herhalde yevmet telak diye isimlendirmiş miydik? Yoksa ben mi yanlış hatırladım? Galiba hemen yine bu suremizdeydi değil mi? 15. ayette, evet 15. ayet elhamdülillah. Müminleri anlatırken ya da onların sözcüklerini, arşın sahiplerinin yanında duran kimseleri ifadelendirirken 15. ayette böyle bir kelime geçmişti. Yevmet telak diye kıyamet günü orada buluşma günü olarak nitelendirilmişti. Burada da yevmet tenat diyor Allah-u Teala. Yani feryat günü, bağırış çağırış günü, insanların kurtulmak için seslendiği günler. Herkesin birbirine feryat ettiği, birbirini çağırdığı, bağırdığı gün. O gün işte, o günden korkuyorum. Yevme, o gün ki, tuvellûne mudbirîn. Arkanızı dönüp kaçacağınız bir gündür o gün. Kesinlikle varmak istemediğiniz bir gün olacaktır. Birbirinizi terk edeceksiniz. Birbirinizin yardımına koşmayacaksınız. Ve vazgeçip kaçacağınız bir gündür o gün. Mâ lekum minallâhi min âsım. Oysa o gün sizin için Allah'tan başkası koruyacak kimse de yoktur. Ancak koruyucu, sığınacağınız da Allah'tır o gün. وَمَنْ يُدْلِلِ اللّٰهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Allah kimi saptırırsa artık ona yol verecek de yoktur. Ama kim ki Allah-u Teala'dan vazgeçmiş, onun yolunu tercih etmemiş ise artık o başka bir yol da bulamaz. Ona başka bir kimse de yol gösteremez. Ne dünya ne de ahirette gideceği bir yer yoktur. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفْ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ Mümin adam konuşmasına devam ediyor. Önce ahiretten, daha doğrusu ilk önce evvelki kavimlerin helakinden bahsetti. Ardından kıyamet günündeki o faciadan bahsettikten sonra hafifçe Mısır'ın tarihini de karıştırıyor. Özel tarihe geçiyor. Ve diyor ki وَلَكَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفْ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ Daha evvel andolsun Yusuf da gelmişti size apaçık belgelerle. daha evvel gelmişti. Aynı Musa'ya gelen belgelerin bir benzeri, beyinelerin bir benzerleri de Yusuf ile gündeme gelmişti Mısır'da. Tarihte bu da var, bunu biliyorsunuz. Sizin kayıtlarınızda, kendi örfünüzde, kültürünüzde, geleneklerinizde Yusuf'un sözcükleri, o beyineler hala duruyor. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّمْ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ Ama o zaman size getirdikleri hakkında da yine aynı şekilde kuşkuya kapılıp durmuştunuz yine. O zaman da böylece zılmış, kaymış, vazgeçmiştiniz. Hem de şüpheye düşmüştünüz. Size gelen şeyleri reddetmiştiniz. Kabulen bir türlü meyyal olmamış, yanaşmamıştınız. Hatta اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبَعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلْكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَبٌ Ve Yusuf vefat edince, aranızdan çekilip gidince demiştiniz ki artık andolsun bu adam gibi bir elçi bir daha gelmez demiştiniz. Böylece peygamberi överek öldürmüş ve hayatınızdan artık dirilmemek üzere çıkartmış olmuştunuz. Övmenin tam yanlış oluşunu anlatan bir ayet galiba bu. لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا Diyorlar ki artık bundan sonra Allah bir daha peygamber göndermez. Yusuf geldi ya, Yusuf gibisi nereden bulunacak? Bir daha böyle peygamber olmaz. Allah bir daha peygamber göndermez diyerek aslında Allah-u Teala'nın hayata müdahalesini son bulduğunu, artık gari karışamayacağını söylemiş oluyorlar sanki. Belki de. Ya da öyle övüyorlar ki Yusuf'u hayat dışı hale getiriyorlar. Öldürmüş, işte tarihin sayfalarına atmış, bırakmış, bugüne taşımamış oluyorlar. O gün öylece o kutsal adam, o mübarek şahsiyet hayatını bitirdi, müthiş yaşadı, güzel öldü, güzellerin arasına katıldı deyip öldüler. Ama kendilerini güzelleştirecek bir alıntı da yapmadılar. Kezalike yudillullahu men huve musrifun murtab. Evet, işte Allah bu şekilde müsrif olanları, ölçü bozanları, kendilerini harcayanları ve şüpheci olanları Allah'tan, kitaptan ve gidecekleri olan cennet ya da cehennemden, ahiretten şüphede olanları böylece yoldan çıkartır. Onları saptırır, onlar hedefe ulaşamazlar. Çünkü niyetleri de yoktur ve Allah da onların niyetlerine göre onları bu şekilde imtihana tabi tutar. اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ Hem de bunlar kimlerdir böyle olanlar? Onlar ki Allah'ın ayetlerine karşı mücadele ediyorlar. Allah'a rağmen bir hayat programı yaşamaya çalışıyorlar. Hem de ellerinde bir delil olmaksızın, kendilerine gelen bir delil olmaksızın böyle mücadele ediyorlar. كَبُرَ مَقْتَنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَلْكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ Allah katında da, iman edenler katında da bu gerçekten öfke nedeni olan bir duruştur. Bu durum, bu mücadeleleri, kafirlerin Allah'a karşı olan kavgaları hem Allah adına kötü bir durumdur, hem de müminler tarafından hoş karşılanmayan, sevilmeyen, öfke duyulan bir durumdur. Ne Allah sever ne de müminler sever onların bu yaptıklarını. İşte Allah böylece her mütekebbir zorbanın kalbini mühürler. Bu şekilde Allah onların işini bitirir. Kalpler tıkanmıştır. Allah da onların kalplerini mührü vurur. Çünkü onların kalbi mütekebbirlerin kalbidir. Yani büyüklenenlerin, Allah'a kafa tutanların, kendilerini dev aynasına görenlerin ve her zorbanın kalbidir. Böyle kalpler artık hayra, hakikate açık değildir ve oraya da giriş yok. Ve kâle firavunu. Bunun üzerine Firavun hemen kendisini mütekebbir konumundan kurtarmak, cebbar sınıfından çıkartmak için araştırıcı ve geliştirici bir yapı arz eder bir tavırla hemen yanındaki adamına, kendisi gibi şaklaban olan birisine döndü. Ya Haman İbn-i Li Sarhan Le'alli Ebluğul Esvab dedi. Ey Haman, bana bir yüksek kule yap hele ve ben o kuleye çıkacağım, bakacağım, belki orada yollara ulaşabilirim dedi. Bir takım sebeplerin sonuçlarına ulaşabilirim. Bir takım sebepler bulurum, araştırma imkanları bulurum da esbab-ı semavati, göklerin sebeplerine sarılırım, gökler yollarına ulaşırım, bir takım yollar edinirim, kendime de bir neticeye varabilirim, belki araştırmalarım bir sonuç ulaştırabilir beni. فَاَتَّالِعُ اِلَى اِلَٰهِ مُوسَى Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Onu tanırım, onu anlarım, onu kavrarım. Onun sebep, bu sebepler beni Musa'nın tanrısına götürür, Musa'nın ilahına götürür de onunla tanışırım, onu kavrarım. Gerçi ben şimdiden biliyorum ki وَاِنِّي لَاَظُنُّهُ كَذِبًا Onun yalancı olduğunu gerçekten ben zannediyorum. Böyle düşünüyorum ki o yalancıdır. Musa yalan söylüyor. İşte bu şekilde Firavun talepte bulundu. Halkın önünde Haman'a döndü. Kendisini büyük bilimsel bir tavır sergileyen adam pozisyona sokarak bir araştıralım bakalım. Musa diyor ki kavulde biz delilsiz çalışıyormuşuz. Elimizde bir kanıt yokmuş. Hem de bizi zorba gibi, mütekebbir gibi, kalbi tıfalanmış, tıkanmış kimse gibi görüyor. Oysa öyle değiliz. Biz araştırıyoruz. Hayrın peşindeyiz, iyiliklerin peşindeyiz. Bak ki biz bilimsel gerçekler peşine koşturuyoruz falan diye böyle bir pozisyon çizmekte. Ve dedi ey Haman bize yüksek bir kule yap bakalım şöyle çıkalım göklerin yollarını araştıralım. Ve Musa'nın tanrısıyla tanışmaya çalışalım. Gerçi onun yalancı olduğunu düşünüyorum ama yine de hadi yapalım bu işi dedi. Ve kezalike işte böylece. Züyne li firavne su'u amelihi ve sudda anis sebil. Böylece firavuna yaptıkları şu işlediği ameller süslü gösterildi. O kötü eylemleri, o hoş olmayan tavırları ona hoş göründü, süslendi ve böylece Allah yolundan saptı da saptırdı da. Hem kendisi yoldan çıktı hem de insanları çıkartacak bir tavır ortaya koymuş oldu. وَمَا كَيْدُ فِرَعَوْنَ اِلَّا فِي تَبَبْ. Zaten Firavun'un düzeni de, planı da, projesi de, keydi de, tuzağı da ancak yok olucuydu, iş biticisiydi, yıkım ve kayıp getiricisiydi. Evet, tebab, Kur'an'da Tebbe suresiyle daha bir canlı anlayabildiğimiz bir ifade. Ebu Leheb'in ellerinin kuruyuşu, işte Firavun'un da düzeni ancak kurutucu bir düzendi, iş bitirici bir düzendi, yok edici bir düzendi ve sonucu olmayan güdük bir hareketti. Ama Firavun yine de bunu tercih etti çünkü ona bu yaptıkları iyi görüldü, hoş görüldü. İnsanlara da süsledi, kendine de süsledi ve bununla ilgili birçok deliller bulmaya çalıştı kendi vicdanında. وَقَالَ الَّذ۪ي اَمَنَ يَا قَوْمِ Ve bunun üzerine yine iman eden adam konuşmaya devam etti. Firavun'un ne derse desin, hangi tavrı sergilerse sergilesin, o vermek istediği mesajdan vazgeçmiyor, varmak istediği sonuçtan vazgeçmiyor, oraya doğru yürümeye devam ediyor. Dedi ki hemen, اِتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَب۪يلَ الرَّشَادِ Ey kavmim dedi, bana uyun, beni izleyin, benim yaptığımı yapın, benim yolumdan gelin ki ben size rüşt yolunu göstereyim. Size olgunluk yolunu, rüşt yolu demek gerçekten bir insan için yeterli, tümüyle hem madde hem de mana açısından, hem bu dünya hem de ahiret açısından sonuca ulaştıran hem de tam mutlu eden yol manasına gelebilir belki. İşte o yola, hakikat yoluna, iyilik yoluna size ulaştırayım. Gelin bana uyun dedi. Ya kavmi ve sonra şöyle devam etti. Ey toplumum, ey halkım, innemâ hâzihil hayâtü dünyâ metâ'a. Bak bilin ki şu dünya hayat, şu alçak hayat, şu pesvaye hayat, şu işe yaramaz, seviyesi düşük, rakımı az olan şu hayat var ya, meta bir geçimliktir. Sadece geçinme yeridir burası. Ve innel ahirete hiye darul karar. Ama ahiret, ama öte dünya, ama bundan sonraki olan dünya ise, hesap gününden sonra gerçekleşecek olan cennet ortamı ise, hiye darul karar. O karar ortamıdır, karar evidir, karar kılınan yurttur. Sonuçta varlık durulacak son nokta orasıdır. Oraya da ancak iyilik yapanlar ulaşacaktır ki men amile seyyiaten kim ki kötü iş yaparsa, kötülük işlerse fela yucza illa misleha. Ancak yaptığı kötülüğün karşılığı ile cezalandırılacaktır. Ve men amile salihan ama ki kim salih amel, Allah'la barışık, kitapla barışık, peygamberle barışık, düzgün işler yaparsa, onların sevdiği ve seçtiği bir iş yaparsa, min zekerine unse, ister erkek olsun ister kadın, ve huve mu'minun ama ki mümin olsun bunu yapanlar, fe ulaike yedhulunel cennete, mutlaka ve mutlaka onlar cennete girdirilecek, cennete katılacak, cennete sokulacaklardır. Yurzegune fiha bi gayri hisab ve orada da hesapsızca rızıklandırılacaklar, sorgusuz sualsiz tamamen rızıklandırılacaklar. Onlar hiç saymadan dökmeden rızıklandırılacaklar, her şeyden pek çok verilecek onlara diye böylece İman eden adam onlara dünya hayatının geçici, dünya hayatının bitici, sadece bir eşya, bir geçimlik olduğunu izah etti. Müslümanın dünyaya bakışı bu olmalı. Ama Müslümanın ahirete bakışı da biraz önce söylendiği gibi ahiretin bir karar yurdu olduğu, son varılacak nokta olduğu olmalıdır. Ve bu bilgi bize neyi verecektir? Yani dünyanın geçici, ahiretin kalıcı olduğunu bilmek bilgisi bize neyi verecek? Kötü amellerden vazgeçmemiz gerektiğini ve iyi amellere, salih amellere doğru yönlenmemiz gerektiğini mutlaka öğreniyoruz. İster kadın olalım, ister erkek olalım ama ki mümin olarak bu güzel işleri yapmak durumundayız. Yaparsak da cennet verilecek mutlaka bize. Böylece iman eden adam Musa peygamberin topluma sunduğu gerçekleri bir daha derledi ve topladı, bir daha onların önüne yeniden sunuyor. Demek ki peygamber dışında olan müminlere de düşen bu tavırlardır. Bulundukları toplum içerisinde hangi ortamda olurlarsa olsunlar hakkın ve hakikatin savunucusu ve sözcüsü olarak konuşmak durumundalar. Hayrı ve hakikati dile getirmek durumundadırlar. İşte mümin adam da böyle yaptı. Veya kavmi. Ey kavmim, ma li ed'ukum ilen necati ve ted'uneni ilen nar. Ama dedi, ne oluyorsa ey kavmim, ben sizi necata, kurtuluşa, hayra, iyiliğe, hoşa, cennete çağırıyorum, zafere çağırıyorum, güzelliğe çağırıyorum, gerçekten kurtulma yoluna çağırıyorum ve ted'uneni ilen, ama siz de beni ateşe çağırıyorsunuz. Bu nasıl ikilem böyle? Ben çağırıyorum ki cennete, ben çağırıyorum ki asudeliğe, ben çağırıyorum ki mutluluğa, ben çağırıyorum güzelliğe. Ama siz çağırıyorsunuz ateşe, zorluğa, perişanlığa, işe yaramazlığa çağırıyorsunuz. Bu nasıl olabilir? Tedûneni li ekfura billahi ve uşrike bihi mâ leyse li bihi ilm. Ben sizi neye çağırıyorum biliyor musunuz? Allah'a karşı güzelce iş yapmaya, ona şirk koşmaya çağırıyorum. Oysa siz beni çağırıyorsunuz Allah'a ortak koşayım diye ve ona nankörlük yapayım, ona küfredeyim diye çağırıyorsunuz. Aklınızda bir ilim olmadığı halde, bir bilgi olmadığı halde şirke çağırıyor ve Allah'a karşı örtük davranmaya, nankörce davranmaya, kafirce davranmaya beni çağırıyorsunuz. وَاَنَا اَدْعُكُمْ اِلَى الْعَز۪يزِ الْغَفَّارِ Ben de size Allah'a çağırıyorum. Ama öyle bir Allah ki o aziz ve el-gaffar, bağışlayan olan bir Allah'a çağırıyorum. Ben de size onur ve şeref sahibi, size izzet verecek, size kişilik, şahsiyet verecek, sizi onurlandıracak bir Allah'a çağırıyorum ve sizi bağışlayacak, affedecek, günahlarınız üstünü çizecek ve 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 verecek olan gerçekten mutlak ilaha çağırıyorum ben sizi. La carame ennemâ ted'ûneni ileyhi leyse lehu da'vatun fid dünya ve la fil âhira ve enneme raddena ilallah ve ennel müsrifîne hum ashabun nâr. İmkan yok. Gerçekten sizin beni kendisine çağırmakta olduğunuz şeyin dünyada da ahirette de çağrıda bulunmaya değer bir durumu yoktur. Şu çağırdığınız şeyin ne dünyada bir değeri var ne de ahirette bir değeri var. Bu değersiz şeye gelir miyim ben? Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır, bunu unuttunuz mu? Mutlak manada hep Allah'a döneceğiz. Gidişimiz hep ona olacak. Öyleyse şunu bilin ki müsrif olanlar, haddi aşanlar, sınırları çiğneyenler, Allah'ın koyduğu kurallara uymayanlar, Allah'ın programına göre yaşamayı tercih etmeyenler ve kendilerini başka yollarda harcayanlar var ya, onlar ateşin ashabıdırlar, ateş dostudurlar, ateşe düşecekler. Fese tezkurune ma akulu lekum ve ufavvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. İşte size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız siz. Ben biliyorum siz bunları yakında bileceksiniz. Şu anlattıklarım tek tek kavrayacaksınız, bunları yakında bileceksiniz. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Ben tüm yaptıklarımın sonucunu Allah'a bırakıyorum. Ben işimi Allah'a teslim ediyorum. O ayarlar, o dağıtımını, o toplamını yapar. Tümüyle işimi Allah'a bıraktım. Ve Allah ki mutlak manada kullarını pek iyi görendir. Allah kullarını görmektedir. Hem de pek güzel. Ne yaptıklarını, nereye gittiklerini, ne durumda olduklarını Allah en iyi bilmektedir. فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ Sonunda Allah, onların kurdukları bu hileleri, bu planları, düzenleri, kötülüklerini ondan çevirdi. Böylece mümin adamı onunla korudu ama Firavun ailesini ve onunla beraber olan kimseleri azabın en kötüsüyle kuşatıverdi. Böylece Musa zamanındaki mümin adamın da öyküsünü buraya kadarki ayetlerde tamamlamış oluyoruz. Mümin adam onlara doğruları anlattı, hakikati söyledi fakat onlar onu reddettiler yine Musa yaptıkları gibi. Böylece Allah-u Teala onu korudu. Onların yaptıkları kötülüklerden ve şerden ve onlar kendi planları, kendi kazdıkları kuyuya düştüler, perişan oldular Firavun ve ailesi ve azabın en kötüsüne onlar uğrayacaklar. Şimdi gözlerimiz dünya hayatında düşen ve yıkılan Firavun'dan ahiret dünyasına doğru dönüyor ve orada onların neler yaptıklarını görüyoruz. Ateş, onlar neyi yaşadılar? Azabın kötüsünden kasıt ne? ateşe düşüyorlar. En-nâru yuradûne aleyhâ gudûven ve aşiyyâ. Ve yevme tekûmü's-sâ'ah edhilû âle firavne eşeddel-azâb. Sabah akşam o ateşe sunulacaklar önce ve kıyamet saatini kopacağı gün onlara şöyle denecek. Firavun ailesine azap, Firavun ailesini, Firavun ve çevresini azabın en şiddetine koyun, en şiddetine sokun diye bir ayet geliyor. Bir söz söyleniyor ve kıyamet manzarasında azabın en kötüsüne doğru yollanan bir Firavun ve ailesi var ve tüm sanki mahşer halkına bu duyuruluyor. Firavun ailesini en kötü yere götürün, ateşin en koyusuna sokun diye büyük bir çığlık, bir ses, kıyamet manzarası. وَاِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. Şimdi cehennemde yapılan konuşmaların bir tanesini de bu surede görüyoruz. Daha evvelki surelerde ki mesela Sebe'de de görmüştük. İşte cehennem adamlarının kendi aralarındaki konuşmalarını izliyoruz şimdi. Ateşin içindeler, iddialar öne sürüp karşılıklı tartışıyorlar ve zayıf olanlar büyüklenenlere, müstekbirlere dediler ki, ezilen tabaka ezenlerine, kendilerini ilah gibi görenlerine, müstekbirlere dediler ki, gerçekten biz size uymuş, size halk olmuş, tebe olmuş olan kimselerdik. Şimdi siz ateşten şu bir parçasını bile olsa bizden uzaklaştırabilme imkanına sahip misiniz? Hadi ne olur, bak ki dünya hayatta biz sizi izlemiştik, peşinize sıra gelmiştik, ne derseniz onu yapmıştık. Al dediğinizi almış, sat dediğinizi satmış, nasıl yaşa dersen öyle yaşamıştık. Şimdi burada şu ateşimizden, bize ulaşmış olan şu dertten azıcığını alma imkanına sahip misiniz? Birazcık olsun bizi dinlendirme imkanınız olamaz mı? Ne olur, bakın ki dünyada biz sizin daha bol yaşamanıza sebep olduk. Bizden çaldığınız paralarla muhteşem hayatlar kurdunuz kendinize ait. Öyleyse şurada da bir gün olsun bizi idare edemez misiniz? قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Büyüklenenler, müstekbirler dediler ki, biz hepimiz ateşin içindeyiz şimdi. Gerçekten Allah kullar arasında hükmünü verdi, iş bitti. Siz de, biz de hep suçluyuz ve tabanımız hep beraber şu anda cehennemdeyiz ve Allah aramızda hükmü de vermiştir, iş bitmiştir. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Ateş içinde olanlar cehennem bekçilerine yöneldiler bu defa ve dediler ki, ne olur hadi Rabbinize dua edin de azaptan bir gün olsun bizi hafifletsin. Öyle perişanlar ki önce firavunlarına gittiler. Acaba dünyada bizim için bu şekilde uğraşan ya da biz onlar için çalışıyorduk ya, bizi kurtarabilirler mi? Biraz dinlendirebilirler mi diye firavuna vardıklarında onun kendilerinden daha beter bir durumda olduğunu görünce Rablerine doğru döndüler ve ilk elde cehennem görevlilerine, gardiyanlarına, cehennem zebanilerine, cehennemin bekçilerine sordular. Dediler ki Rabbimize biraz dua etsen de etseniz de şu azabı bir günde olsa üzerimizden hafifletse, bizden biraz vazgeçse diye. Bunun üzerine onlar dediler galu. Evelem teku te'tikum rusulukum bilbeyinat. Size kendi rasulleriniz açık belgelerle gelmez miydi? Neden bu duruma düştünüz? Daha evvel peygamberleriniz yok muydu yoksa? Allah size peygamber göndermemiş miydi? Ya da peygamber göndermiş de açık belgelerle gelmemişmişlerdi yoksa onlar? Yani onlar size ayet okumamış mıydı? Ya da belgeler sunmamış mıydı? Beyineler, apaçık ayetler, apaçık unsurlarla gelmediler miydi yoksa? Galu dediler, bela. Evet, geldi. Peygamberler de geldi. Beyinelerle geldiler. Hem de onlar ayetten açıkça sundular. Anlaşılır bir şekilde bize gösterdiler. Bunun üzerine cehennem zebanileri dediler ki, oradaki bekçiler, galu fed'u. O zaman dönün. Hayır, dua edin. Kendiniz dua edin. Ve ma du'a'ul kafirine illa fi dalal. Hem ki kafirlerin duası ne çağıracaktır ki? Ancak sapıklığa dua ederler. Çıkmaza çağırıyorsunuz. Çıkmaz sokağa düştünüz. Varılmaz yerler için çağrıda bulunsanız ne yazar? Kapılar kapanmışken size gelinmez ki. Çağırsanız bile varılmayacak. Sözlerinize yardıma koşulmayacak. büyük bir umutsuzluktur onların yaşadığı şimdi. İnna lenansuru rusulena vellezine amanu fil hayati dunya ve yevme yekumul eşhad. Şüphesiz ki diyor Allah-u Teala, biz elçilerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik için duracakları gün elbette yardım edeceğiz. Allah kafirlere yardım etmez, onları desteklemez, onları kurtarmaz. Ama Allah'a iman edenler var ya, peygamberlerini kabul etmiş olan kimseler var ya, dünya hayatında da ve o kıyamet gününde şahitlerin duracakları günde de onlara yardım edilecektir. Hem dünya hayatında onlara zaferler verilecek, hem de ahirette onlar korunacaklar, kollanacaklar. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِم۪ينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Zalimlere kendi mazeretlerinin hiçbir yarar sağlayamayacağı bir gündür o gün. Kıyamet tanıtılmaya devam ediyor. Çünkü ders zaten buydu. Hesap gününü kabul eden bir toplum gerçekten Allah-u Teala uygun bir hayat yaşayacaktır. İşte o gün zalimlere mazeretleri fayda vermeyecektir. Yaşayamadıkları, yapamadıkları, yapmadıkları kulluktan dolayı ya da yaptıkları fesattan dolayı mazeretleri var ve onların mazeretleri onlara hiçbir şekilde fayda vermeyecek. Lanet de onların olacaktır, yurdun en küstü onlara verilecektir. Öyle ki onlar en kötü sözde hak ettiler. وَلَهُمُ الْلَعْنَةِ ve bir de وَلَهُمْ سُوُ الدَّارِ. Kötü bir yurt, kötü bir ev, kötü bir ortam da onları bekliyor. Bir cehennem beklemekte onları. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَاَوْرَسْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ. Andolsun biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına da kitabı miras bıraktık diyor Allah-u Teala. Kitabı da, yolu da, yordamı da Allah-u Teala peygamber olan Musa'ya ve ondan sonra gelen, onunla birlikte olan İsrailoğullarına miras olarak bıraktı. Onların sorumluluğuna bıraktı Allah-u Teala. O kitap ki huden bir yol gösteri aracısıydı. Cennete giden yolun tarifçisiydi kitap, yani Tevrat. Ve zikra li ulil elbab, gönül sahiplerine, akleden yüreklere sahip olan kimseler için öğüt taşıyordu bu kitabın içeriği. Bu kitapta neler mi vardı? Vazikra idi, hatırlatmaydı. Gönüllere, zihinlere, doğruları, Allah-u Teala'nın istediği şeyleri tekrar ve tekrar hatırlatan bir kitaptı bu. Ama nasıl bir kimseye bu kitap fayda verir? Ancak ölül elbab olan, yüreklerinde iman olan, kafalarında iman olan, gözlerinde iman olan, kulaklarında iman olan kimselere bu kitap ancak fayda verir, onlara iyilik sunacaktır. Öyleyse bu kitapla yol bulunacaksa, senin de elinde böyle bir kitap var ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve senin düşmanın Firavun kim gibi mi acaba kıyasla? Ya da sizler kitapla birlikte olan müminler, siz kıyaslayın. Öyleyse sonuç, فَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ hak. Sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Allah sözünden dönmez. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ ve günahlarından dolayı istiğfar et. Yaşadığın yanlışlarından dolayı bağışlanma dile. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ve sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Sabah akşam bir tesbihin olsun. Bu da hep Rabbini tesbih etmek noktasında olsun. İstiğfar ve tesbihe çağrılıyoruz. Sabra davet ediliyoruz. Ardından istiğfar isteniyor bizden. Ardından tesbih isteniyor. Sabah ve akşam sürekli Allah'ın adına bir yaşantı, Allah'ı gündemde tutma tavrımız olacak ve bugüne kadar yaşadığımız yanlışlardan vazgeçip Allah'a dönmek. İstenen bu. Ama اِنَّ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ اِنْ ف۪ي صُدُورِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ وَالسَّمِيُ الْبَص۪يرِ ayetiyle de kafirlerin kalpleri, onların yapıları tanıtılacak. Mekke döneminde de, bugün de bizden istenen şeyin, bir daha tekrarını yapalım 55. ayetle, şahsiyetimize ve Allah-u Teala'nın bu surede sunduğu talepler olarak da söyleyelim bunları. Bir kere Allah'ın vaadi haktır, o zaman ona sabretmek gerekecektir. Bugün yalnızlık yaşayabiliriz, bugün perişanlıklarımız olabilir, bugün sıkıntılarımız olabilir ama Allah-u Teala'nın vaadi haktır, kıyamet vaadi haktır, cennet vaadi, cehennem vaadi haktır ve Allah-u Teala'nın dünya adına zafer vaadi haktır. Önemli olan direnmek, devam etmek ve sabretmektir. Ama bu süreç içerisinde sürekli mümin kendini arındırmalı, temizlemelidir. En başarılı anında bile Rabbine yönelmeli ve istiğfar etmelidir ki İzacı'dan bunu öğreniyoruz. Öyleyse istiğfar et, bağışlanma dile. Hataların olsun ya da olmasın, dönüşün Allah'a olsun ve sürekli Rabbini gündemde tut, onu tesbih et, onunla yüz ve Rabbini özellikle hamd ile överek, onun övdüğü şekilde yaşayarak, sabah akşam onun beğendiği bir hayatı ön plana çıkartarak tesbihte bulun. Bu üç şey unutulmaması gerekiyor inşallah. Bundan sonraki programımızda kalan bölümümüzü, Mümin Suresinin son bölümünü inşallah anlamaya çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.